Evet, bugün eski antlaşmaya gitmek istiyoruz. Hakimler kitabına. Hakimler, duydunuz mu bu adı? Bazılarınız duymuş olabilir. Ve o da öyle bir adam vardı, çok güçlü, aşırı güçlü. Arnold Schwarzenegger'de neymiş onun yanında, kızan kalıyor. Öyle bir güç vardı onda, hani dünyanın en güçlü insanı. Onun adını biliyor musunuz? Çocuklar bilecek. Şimşon ya da Samson, başka tercümelerde. Şimşon, o bir hakimiydi. Bu hakim sözü bugün, yani sidya, yani yanlış anlaşılabilir. Bu kişiler kimiydi? İsrail'in tarihine bakmış olursak, görüyoruz önce Musa, değil mi? Halkı Mısır'dan çıkardı ve çölden geçirdi. 40 sene sürdü bu gezmeler ve en sonunda Musa öldü. Hani Allah'ın söz verdiği toprağa ayak basamadı. Onun yerine bir Yeşu çıktı. Ve Yeşu hani bir güçlü general gibi İsrail halkına önderlik yaptı. Ve ondan sonra onlar hepsi Rab'bin söylediği bölgelerine yerleştiler. Ondan sonra ne oldu? 40 sene geçti. Yeni bir kuşak, yeni bir pokolenya çıktı. Ve onlar artık Rab'bin kurtuluşunu görmediler. Onların anaları, babaları anlattılar. Rab bir vakit ne yaptı? Ama kendileri onu canlı olarak görmediler. Ve onun için Rab'be o kadar bağlı kalmadılar. O kadar sıkı bağlanmadılar. Ve ne oldu? Başladılar putlara tapmaya. Başladılar Rab'bi bırakmaya, ikinci arka planda kalmaya ve ondan sonra düştüler. Tamamen etraftaki halklara uymaya başladılar. Ve Allah'ın yerine, gerçek Tanrı'nın yerine putlara tapmaya başladılar. Derken Rab da hareketsiz kalmıyor. Halkını bu durumda görünce onlara ağır cezalar verdi. Bu cezalar ne demek? Cezalar demek düşmanlar. Düşmanlar girip İsrail halkına baskı yaptı. Tamam mı? Baskı yapılınca ne oluyor? Eyvah, kötü yaptık, günah işledik, tövbe etmeye başladılar, değil mi? Yalvarıyorlar, Rab bizi kurtar bu yabancılardan, kurtar bizi bu baskılardan. Derken Rab bu duaları işitiyor. Ondan sonra bir kurtarıcı, yani bir hakim dediğimiz bir kişi getiriyor. O da düşmanları yeniyor. O zaman gene İsrail rahat. Rahattan sonra ne olacak acaba? Rahattan sonra ne gelecek? Ha? Rahatlık batıyor diyorlar ya. Hani gene başladılar Rab'den uzaklaşmaya. Gene başladılar aynı bir tekelek gibi. Böyle 12 defa. 12 defa görüyoruz bu tekeleği, tamam mı? 12 tane hakim çıkardı Rab. 12 defa bu aşağı yukarı 400 sene içinde bunu yaptılar. Ne kadar yazık bir şey diyeceksiniz, değil mi? Biz acaba biraz onlara benzemez miyiz? Ha? Bizim halimiz vaktimiz iyiyken ne oluyor? Rab'be bağlı kalacağına cayıyoruz. Şimdi ihtiyaç yok, gerek yok. Her şey sırada. Ne hastalık, ne fukaralık, ne dert, ne gam. O zaman ne oluyor? Dünyaya dalıyoruz, değil mi? Ama ondan sonra yalvarıyoruz. Rab yap bir şeyler, kurtar beni bu durumdan. Ondan sonra akılanıyoruz biraz, değil mi? O da bir zaman Rab yani kurtuluşunu yeniden gösterdikten sonra gene aynı tekerlek bizde başlıyor. 12 defa dedik, 12 defa. Ve 6 kişiyi, 6 yani hakim çok kısa anlatılıyor. Çok fazla bilgi yok. 6 kişinin daha fazla ayetleri var. Ve bu son hakim Şimşon idi. Ve bugün onun hayatına biraz bakmak istiyoruz. Şimşon bütün hakimlerden en zor anlaşılan bir de en şaşırtıcı olandır. Sadece onun doğuşu melek tarafından bildirildi. Öbürler hepsi normal insanlar idi ama Şimşon özel bir şeydi. Onun doğuşunu melekler ilan etti. Demek sıradan bir insan olmayacak, özel. Sadece o daha doğuştan Rab'bin hizmetini verdi. Adadılar. Anası onu adadı. Hani bu çocuk benimdir. Hani ben kısırım ama bir çocuğum olursa bu benim olmayacak, senin olacak. Senin hizmetine vereceğim. Ve onun bütün hayatını en çok detaylarda göreceğiz. Şimşon. Böyle bir kişi demek çok iyi bir pozisyonda başlıyor. Ama gene de görüyoruz asıl işini başaramadı. Yapamadı. Çok zayıf bir karakteri sahipiydi. O kadar yüksek bir hani ruhsal durumu varken karakteri çok bozukuydu. Zayıf. Yani muskular güçten yana hani kaslardan yana belki dünyanın en kuvvetli insanı Ama ona ne fayda? Eğer senin moralin hani yoksa, eğer senin karakterin sağlam değilse. Karakter gücü her zaman muskul gücünden, kas gücünden ve para gücünden daha önemli. Rabbim onu isteyelim, karakterimiz güçlü olsun diye. Evet, hemen önce bir başka bir hakim vardı, Yifta adında. O tam sanki kontrast, sanki Şimşon'un tersi. Bu Yifta kısa anlatalım. Bu Yifta en hor görülmüş bir kişiydi. Çünkü yolsuz bir kadının, hani bir fahişinin oğluydu. Sen düşün, öyle büyüsen ne kadar acı bir şey değil mi? Ve Şimşon gene saygın ve Allah'a yakın bir haneden geldi. Çok büyük bir kontrast. Bu Yiftah çok uğraştı, kendini sıktı ve hayatını düzelttirdi. Hani kendini sıkmakla bir yeri vardı. Şimşon gene en iyi durumdayken kaprizli olmaya başladı. Kendini kontrol edemedi ve hayatı iyiden kötüye gitti. Tam tersi. Yiftah dediğimiz kişi hayatının sonunda her şeyi Rabbin hizmetine verdi. Yani Rab ona güç verdikten sonra dedi ki her şeyimi senin hizmetine veririm. Hatta kendi kızını bir yemin yaptı. Savaştan dönerken diyor Rab eğer beni bu savaştan çıkarırsan evimi sapasağlam dönersem ilk gördüğüm şeyi sana kurban edeceğim. O gene sandı bir inek ya da bir keçi ya da bir koyun karşılayacak ama ne oldu? En birinci kızı onu karşılıyor. Eyvah ne yapacağım? Ve mecbur kaldı kendi kızını Rab'e vermeye. Öyle bir kişiydi. Demek başladı çok zayıf bir durumda ama en sonunda her şeyi Rab'e vermiş. Tamam mı? Şimşon tam tersi. Daha doğuştan Rab'in hizmetine verildi. Her şeyi Rab'e verildi derken ama ona göre sadıkan yaşamadı. Ona göre sağlam bir hayat yaşamadı. Hayatının sonunda düşmanların eline düştü. Onu kör ettiler ve köle olarak çalıştırdılar. Ve gurbette cenazesiz gömüldü. Görüyor musunuz? Hani bir insanın hayatı başlangıç önemli değil. Hangi durumdan geldiysen hiç önemli değil. Ama sonu önemli. Sonu önemli. Ve onun için uğraşalım. Değil nereden geldim ama nereye vardım. Değil hani hangi aileden geldim ama şimdi en sonda benim halim ne olacak? Evet. Şimdi bakalım bu Şimşon kime karşı savaştı? Kime karşı, hangi düşmana karşı savaştı? Çünkü değişik halklar İsrail'e baskı yaptılar. Ve şimdi bunu görüyoruz. Hakimler 13. bölüm ayet 1. İsrailler yine Rab'in gözünde kötü olanı yaptılar. Rab de onlara 40 yıl süreyle Filistinlerin boyunduruğuna terk etti. Kölelik yaptılar. Aynı çölde olduğu gibi. Nasıl yani perişan ettiler? Aynı bu 40 sene boyunca Filistinlerin altında hizmetkarlık yaptılar. Bu da yazmıyor. İsrailler Rab'be yalvardılar. Öyle bir şey okumuyoruz. Hayır, yalvarmadılar. Kahrettiler, sıkıldılar. Rab kendisi halkını kurtarmaya başladı. Hiçbir şey olmadan. Hani halklarda yazıyor ki hani yalvardılar ve Rab cevap verdi. Ama burada o bile yazmıyor. Rab yeni bir iş hazırlıyor. Tezlerde bütün düşmanlarını yok edecek diye bir kral çıkaracak. O da kral Saul olacak. Sonra Davud ve Süleyman. Rab burada yeni bir hareket başlıyor. Yeni bir iş başlatıyor. Evet. Ve görüyoruz daha önceki düşmanlar kimiydi? Otniel diye bir hakim vardı. O Aramileri yazıyor yendi. Ehud adında biri Muavlıları yendi. Debora bir kadın Kenanlıları diyor yendi. Gideon Midyanlıları ve Yifta Amonluları. Ama şimdi Şimşon karşı karşı geliyor bu Filistinlerle. Filistinler. Bu Filistinler öbür düşmanlardan çok farklıydılar. Farklı bir durumdaydılar. Daha önceki düşmanlar hepsi dışarıdan gelip İsrail halkına sadece kısa bir zaman için baskı yaptılar. Ama Filistinler dışarıdan değil. İsrail'in komşularıydı. İsrail'den yani birlikte yaşardılar. Evet. Şimdi bugün televizyon açtığınız zaman Filistinler, Filistinliler sık sık öyle bir halk duyuyorsunuz değil mi? İsrail'de, İsrail topraklarında, Lübnan'da, Yordanya'da, Ürdün'de yaşayan bir Filistinler halkıydı. Ama bunları karıştırmayalım. Onların hiçbir ilgisi yok eski antlaşmadaki Filistinlerden. Bugünkü Filistin halkı Araplardır ama bu da bambaşka bir halktır. Aslında o zamanki Filistinler, onların ataları Onlar önceki kuşaklar Yunanistan'dan geldiler. Yani Gürcistan'dan geldiler. İşte ve belki 100 sene önce geldiler hakimlerden önce ve çok sert bir rejim kurdular. Çok savaşçı bir halkıydı ve kısa bir zaman içinde bütün İsrail'i ele geçirdiler. Evet. Ve bu Filistinlerin 5 tane büyük kasabaları vardı. 5 tane kasaba birlikte hani Filistin halkını güderdiler. Ve sanki her bir kasaba küçücük bir krallık gibi ve bu 5 kasabanın kralları birleşip birlik içinde hareket ederdiler. Bu kasabanın adları yazıyor. Aşdod, Aşkalon, Ekron, Gat ve Gaza. Gaza duydunuz belki bugün değil mi? Evet, ama öbür 4 kasaba dediğim gibi bir daha silin. Bugünkü Filistin'e bambaşka. Hiçbir ilgisi yok. Bunlar Arapça konuşmazlar. Onların dili Yunanca yakın bir şeydi. Evet, ne kadar büyük bir kontrast değil mi? Ne kadar büyük bir kontrast. Bu da var Allah'ın düşmanları. Allah'ın, hani Allah'ı tanımayan kişiler, Allah'ı gerçek Tanrı'yı bilmeyen kişiler. Onlar büyük bir anlaşma ve birlik içinde yaşıyorlar. Ama öbür tarafta, o sözde Allah'ın halkı olan İsrail, onlar durmadaka birbirlerini çekişirdiler. Birbirlerine hani savaş açardılar. Tamam mı? Efraimliler vardı mesela. Onlar Şimşon'dan önce bir iç savaşı başladılar. Allah'ı tanımayan kişiler birlik içinde Allah halkı çekişik bir durumdadır. Evet, sanki bugün de aynı şeye benziyor değil mi? Çok defa görüyoruz yani nasıl Allahsız kişiler, onların arasında çok daha güzel bir anlaşma var. Ne kadar kardeşlerin arasında. O zaman sen ne yapıyorsun? Şeytan sana bir fikir verecek ki, kardeşlerde sevgi yok. Buna kanma. Buna aldanma. Hani bu birlik bir fayda üzerine kurulmuş. Fayda yoksa, ortak bir fayda yoksa bu birlik de yok. Rabbimizin yani sözü başka. Bizim birliğimiz başka. Evet. O zamanlarda, Şimşon'un yaşadığı zamanlarda demir yeni yeni kullanılmaya başladı. Biliyorsunuz demir çok sert bir materyaldı ve çok yüksek temperaturada, sıcaklıkta eriyor ancak. Ve ancak yeni öğrendiler bu delicileri yani yaratmaya. Ve daha önce bütün silahlar yani daha yumuşak olan bakırdan idi. Ve sadece Filistinler öğrenmişlerdi demir kullanmaya ve onun için savaşta büyük avantajları vardı. Onun için İsrail onları yenemedi. Onların silahları zayıf idi. Hatta 1. Samuel 13. bölümde ayet 19'da şöyle bir olay gösteriyor. Bütün İsrail ülkesinde bir tek demirci yoktu. Düşünüyor musunuz? Bir tek demiri işletebilen bir usta yoktu. Filistiler, İbraniler kılıç mızrak yapmasın demişlerdi. Bu nedenle bütün İsrailler saban demirlerini, kazma, balta ve oraklarını birleştirmek için Filistilere gitmek zorundaydılar. Kölelik. Hani bir demir işletemediler. Düşünebiliyor musunuz? Hani o kadar yeni bir teknolojiydi bu sanki. Ve soylu Filistiler başka birçok kasabada kontrol ederdiler. Ama yerli halk onlardan azlaşmadı. Ve her an tetikte dururdular en ufak bir itaatsizliği cezalandırmak için. Hani gördüler İsrail'in arasında bir kişi biraz ayaklanmaya başladı, hemen ağır cezalar verildiler. Ve öyle bir düşmana karşı açık savaş açmak mümkün değildi. Ama nasıl böyle bir halka savaş yapabilirsin? Büyük bir savaş olamaz. Ama Rab tek kişilik bir ordu kaldırdı. Tek kişilik bir ordu, o da Şimşon. Tek başına bir ordunun işini bitirdi. Ve böylelikle Şimşon, Samuel'in işini hazırlayan bir kişi oldu. Tıpkı nasıl Yahya, İsa Mesih'in işini hazırladı. Evet, korkunç bir düşmandı bu. Hani öyle bir düşmanıydı bu Filistinler, kimse onları yenemedi. Biz de bugün korkunç bir düşmanla boğuşuyoruz, öyle değil mi? Şimdi de sanki Filistinler var bizim etrafımızda. O kadar güçlü düşmanlar. Ve sanki onların bu 5 kasabaları bugün de bize bir ders vermek istiyor. Bu 5 kasabanın adlarını sıraladık. Ve her bir kasabanın adı sanki bize bir ders veriyor. Her bir kasabanın adı şeytanın bir stratejisini, bir taktikasını gösteriyor. Tamam mı? Kasabaların adları bize sanki bir ipucu veriyor. Tane tane bunlara bakalım. Bu 5 kasaba sanki şeytanın stratejisini gösteriyor. Birinci kasabanın adı Gat. G-A-T. Gat. Ve bu kasabaların anlamları vardı tabii. Adların anlamı vardı. Gat Türkçesi demek cendere. Hani bir üzüm basma yeri. Biliyorsunuz üzümler yani bağ bozumundan sonra üzümleri bir büyük bir vanaya koyuyorlar. Ve ondan sonra ayaklarla üzümleri ezmeye başladılar. Bu çok efektif bir metot. Bugün böyle hidrolik presalar var ama ayaklan basmak daha efektif bir metot biriymiş. Evet, baskı. Gat demek baskı. Üzümleri ezmek. Şeytanın birinci ve en baştaki taktikası budur. Korku veriyor. Seni basacağım. Seni yok edeceğim. Gat bizi bunu gösteriyor. Ve bu Gat'ın bir vatandaşı vardı. Gat'tan çıkan bir kişi vardı. Biliyor musunuz kim? Goliat. Goliat o Gat kasabasından idi. Filistinlerin yani en büyük deviydi değil mi? Nasıl Goliat çıktı? İsrail ordusunun karşısına çıkmaya, korkutmaya başladı. Tamam mı? Ve eğlenmeye başladı. Sizin Allah'ınızı böyle böyle böyle küfür ediyor. Ayaklarının altında çineceğim. Sizin leşlerinizi sokaklara atacağım. Öyle bir korku sağladı. Ve bütün İsrail halkı panika içinde. Yazıyor 1. Samuel 17:44 şöyle yazıyor. Goliat Davud'a şöyle bağırdı. Şimdi güçlü bir hani kuraşlı bir kişi çıkıyor Davud. Diyor ki ben Goliat'la dövüşeceğim. Ve ona karşı karşı çıkınca Goliat ne bağırıyor? Goliat Davud'a şöyle bağırdı. Bana gelsene. Bedenin gökteki kuşların ve kırdaki hayvanlarına yem edeceğim. Sen öyle 3 metre bir adamı görürsen, öyle hani öyle bir kişiyi görürsen ve o sana öyle bağırsın, ne yapacaksın yani? Aynı onun gibi bugünlerde birçok yerde şeytan da bir aslan gibi kilisenin karşısına çıkıp meydan okuyor. Korkutturuyor. Bunu var mı yaşadın? Doğrudan kiliseyi yutmak, yok etmek istiyor. İmanlıyı yok etmek istiyor. Evet, bizi gelsinler avtomatlarla, kalaşnikovlarla. Sen yüreğine korku girmeyecek mi? Ah bu kadar çok fazla. Desinler herkes hani aşı olacak, vaksinler olacak. Bu bile yeter. Bu bile yeter bizi bir korku salsın. Desinler toplantı yasak. 500 lira ceza herkese. Kişi başına. Ne oluyor? Yetiyor. Yetiyor bize bir korku için. Öyle değil mi? Ya da yarın bir gün başka bir korku. Virüs işte mutasyon olmuş. Virüs değişmiş, şimdi Afrikan virüsü çıkıyor. Bilmem ne, panika büyük. Goliat, Gat. Gat kasabası bizi bunu gösteriyor. Ama şeytanın silahında başka bir tür korku var. Ölüm korkusu diyemiz, aç kalmak korkusu. Değil mi? Yarın için kahrolanmak krizi, ekonomik kriz. Bir de insan korkusu, öyle değil mi? İnsan korkusu. Bu gene en zor anlaşılan bir şey. Farklı olmak bize en büyük korkunçluk, en büyük aman sakın farklı olmayın. Herkes bana iyi baksın. Bu korku bize yetiyor. Öyle değil mi? Kaç kişi korkuyor? Öldükten sonra beni falanca toprağa vermesinler ama işte elimetri sağa versinler beni. Hristiyanların yanında yatmayayım. Aman ne oluyor? Müslümanların yanında yatayım. İmanlılar bunu korkuyor. Yanlış anlamayın. Müslümanlar değil. İmanlılar korkuyor. Hani Müslümanların yanında gömülmeyecek diye. Ve bu yüzden şaşıyorum gerçekten şaşıyorum. Ve bu yüzden Rab'den düşen çok kişi oldu. Aman öldükten sonra bana ne oldu? Yıkamayacaklar beni. Günlerimi tutmayacaklar, beslemeyecekler beni bilmem ne. Öyle değil mi? Bu korkular bize yetiyor. Şeytanın birinci taktikası bu. Bir aslanı düşün. Değil mi? Gümbürdeyen aslan diyor Petrus. Bu aslanın bağırması, gümbürlemesi çok efektif bir metot, bir strateji. Nasıl? Başka hayvanlar düşmanlarını yemek için çok yakın olmaları lazım. Yaklaşıyorlar ve kendileri yani korkunç oluyor. Başka hayvanla dövüşürken korkunçluk var, tehlike var. Ama aslan uzaktan bağırıyor, bu yetiyor. Daha hiçbir şey yapmadı. Hiçbir şey yapmadı. Sadece o düşünce yetiyor. Ve şeytan da bizi öyle yapıyor. Hiçbir şey yapmadan bizi bir düşünce veriyor, bir korku sağlıyor ve o yetiyor bize. Bir imanlı kendi korkularını yenmeye öğrenecek. Kendi korkularını kontrol etmeyi öğrenecek. Her bir durumda hani anladın hani korkuya düştüm o zaman ne yapacağım? Kime yaklaşacağım? Aslana mı? Çobana mı? İkinci kasabanın adı Gaza. Gazze. Tamam mı? Orijinal adı Gaza diyoruz. Ve onun Türkçesi biliyor musunuz nedir? Keçi. İkinci kasabanın adı Keçi. Gaza. Ve keçiler eskiden beri zina için bir semboldür. Anlıyor musun? Şehvet için bir semboldür. Zinanın gücünü gösteren bir semboldür. Ve Şimşon orada zaten onun hayatında bunu görüyoruz. Şimşon bu gazaya, bu keçiye sanki kurban getiriyor. Şimşon yani kaç defa yazıyor bir yolsuz kadın yanına gitti. Kutsal bir kitapta yazıyor. Nasıl bir kişi bu? Nasıl olabilir mi böyle? Adam doğuştan beri kutsal kılınmış ve yolsuz kadınlarla anlaşıyor. Evet. Ve gidiyor bu yolsuz kadını ve ondan sonra düşmanlar onu basıyorlar, tutukluyorlar. Köle gibi çalıştırıyorlar. Değil sadece zina ama işte içimizden gelen bütün beden istekleri, yemek olsun, uyku olsun bilmem ne, bütün bunlar sanki işte Gaza sözüyle anlatılıyor. Romalılar 8, 12, 13 şöyle yazıyor. Bakın işte kardeşler biz borçluyuz ama bedene borçlu değiliz ki beden düşüncesine göre yaşayalım. Çünkü bedene göre yaşarsanız öleceksiniz. Ama eğer ruhla bedenin işlerini yok ederseniz yaşayacaksınız. Görüyor musunuz? Rab bizi uyarıyor. Evet beden istiyor. Ve bu beden istiyor lafıyla, beden istiyor bahanesiyle neler yapıyor? Sanki mecbursun. Hayır. Rab diyor kutsal ruh sana güç veriyor. Kendi kendine her bir durumda kontrol edesin. Evet 1. Petrus 4:2. Öyle ki ne kadar vakit kalmışsa bu bedende yaşamaya onu artık insanca istekler için kullanmasın. Ama onu Allah'ın isteğine göre olarak kullansın. Ne yazıyor? Ne kadar vakit kalmışsa bu bedende yaşamaya. Bunu hiç düşünüyor musun ki bu bedende yaşadığın günlerin sonu olacak? Ha? Biz öyle yaşıyoruz sanki sonsuzca yaşayacağız bu yeryüzünde. Evet yaşayacağız ama değil bu yeryüzünde. Rabbin yanında. Ve Rabbin yanında tabii ki hesap vermek var. Üçüncü kasaba. Üçüncü kasabanın adı Ashdod ya da Ashdod. Şimdi bunu tercüme yapmak için kişiler zorluk çektiler. Tam olarak tercüme olmuyor diye değişik fikirler var. Üç anlamı çıkardılar. Birincisi dağıtmak. İkincisi eğilim. Yani böyle aşağı inen eğilim. Üçüncüsü hırsızlık. Ve onların hepsi de ruhsal bir anlamı var. Bakalım dağıtmak. Birincisi bu. Hani Ashdod demek ki dağıtmak. Bir fikir, bir teori böyle. Dağıtmak. Bugün en çok neyi dağıtılıyor biliyor musunuz? Konsantrasyon. Dikkat. Değil mi? Odaklamak diyoruz ya bu yeni modern Türkçesi odaklanmak. Ama konsantrasyon. Hani bir meseleye, bir konuya sadece ona dikkat etmek. Biz alışıkız 5 tane iş aynı anda yapmaya. Yemek pişiriyorsun, müzik ses diyorsun, televizyon açık, kulağında da telefon. Değil mi? 5 iş aynı anda yapıyorsun. Ne oluyor? İyi, güzel. Yemek pişirirken problem değil ama Allah'ın sözünü okurken, toplantıya gelirken, ilahi söylerken, tapınırken gene 5 iş aynı anda mı yapacaksın? Ashdod dağıtıyor. Şeytan bu taktikayı kullanıyor senin dikkatini dağıtmak için. Bir imanlı lazım bütün güçlerini bir yere toplasın. Rab onun için boşuna en büyük buyruk ne dedi? Allah'ı sev demedi. Allah'ı sev demedi. Nasıl dedi? Allah'ını bütün yüreğinle sev. Biraz orada, biraz burada, biraz orada, biraz burada değil. Değil mi? Bütün canınla, bütün aklınla, bütün aklınla. Ama senin aklın nerede? Bugünlerde yani bu elektronik medyada bizi öyle bir perişan haline getiriyor. Öyle bir dikkatimizi dağıtıyor. Ashdod. Ve bütün gücünü. Evet. Konsantrasyon olmadı mı? Odaklanmak olmadı mı? Sanki hedefin yok. Hedefin yok. Ve hedefin olmadığı zaman ne oluyor? Oraya varacağım mı acaba? Sen sokakta koşuyorsun sağa sola bir kişi sana soruyor. Nereye gidiyorsun? Bilmiyorum. O zaman çabuk varacağım oraya öyle mi? Eğer nereye gittiğini bilmesen nasıl varacağım orada? Eğer sen konsantrasyon olmaya öğrenmesen, odaklanmaya öğrenmesen. İkinci bu Ashdod'un ikinci bir anlamı eğilim. Bulgarcası naklon. Yani bir eğri, bir düz var burada değil mi? Aşağı inmek için ne lazım? Hangisi daha kolay? Tepe aşağı inmek mi, binmek mi? Binmek için çok dikkat lazım. Binmek için çok enerji lazım. Ama aşağı inmek için hiçbir şey lazım değil. Otomatik oluyor değil mi? Dikkatsizlik yetiyor. Hani spiraçkayı, freni azıcık bırakıyorsun ve ne oluyor? Vup, kendinden aşağı gidiyorsun öyle değil mi? Araba kendiliğinden geliyor. Ama tepeye binmek çok ters. Onun ne kadar dikkat lazım, ne kadar uğraşmak lazım kendiliğinden olmuyor. Aştot, Naklon. Ama gideceğimiz yer yukarıdadır. Yeni Yeruşalim. Aşağıda değil. Demek biz yukarı gitmek için ne yapıyoruz? Eğilime karşı gidiyoruz. Naklona karşı gidiyoruz. Sana otomatik gelen bir şey var mı? Otomatik hani hareketler var mı? Kolay gelen hareketler var mı? Mahallenin sana söylediği hareketler var mı? Bunlar normal gibi. Bunlar kolay. Ama yeni Yeruşalim'i bilmek için buna karşı gideceksin. Değil mi? Evet. Rab dedi ki tepenin üzerinde kurulan kasaba saklanamaz. Biz imanlıyız. Her yerde görünüyor bu kasaba. Biz de aynı biçimde görünüyoruz. Onun için yani yukarı binmek için kendimizi bırakamayız. Şeytan çok büyük bir taktikası. Kendini bırak. Sal kendini azıcık. Ne oluyor? Biz Şimşon'un hayatında bunu defalarca görüyoruz. Adam içiyor, sarhoş oluyor. Hani aşk oluyor. Salıyor kendini. Yani bütün kendini karısına açıklıyor. Ondan sonra karısı işbirlik yapıyor düşmanlarla. Neden? Şimşon dikkat etmedi. Bıraktı kendini, saldı kendini. Naklon, Aştot. Evet. Ve üçüncü anlam, bu Aştot'un üçüncü anlamı hırsızlık. Hırsızlık. Şeytan en büyük hırsız. Neyi çalıyor biliyor musunuz? Zamanını. Zamanını çalıyor. Bizim sağlığımızı, bizim hani Rabbimizi, bizim kurtuluşumuzu çalamaz. Ama zamanımızı çok güzel çalıyor. Değil mi? Bugün bunu fark ediyoruz. Öyle değil mi? Sen otur yatmadan önce. Bütün gününü yaz. Ne yaptın bugün? Ve ne kadar gerçekten hani dikkatle, planla yapmak istediğin bir iş yaptın ve ne kadar zaman öyle boş gitti. Değil mi? Ve Rab işte özellikle bugünlerde gençlere bağırıyor. Gençlere bağırıyor. Dikkat edin. Vaktiniz o kadar çabuk geçiyor. Vaktiniz o kadar sanki değersiz bir şey gibi kullanıyorsunuz ama değil değersiz. Şeytan en büyük zaman hırsızı. Çok büyük bir imanlı yazar vardı, C.S. Lewis, İngiliz biri. Ve o çok meşhur bir kitap yazdı, Screwtape mektupları. Screwtape adında bir şeytan varmış, bir baş cin varmış. O gene kendi yeğenine yazıyor, yani kardeş kızanına mektup yazıyor. Ve bu mektuplarında çok komik böyle bir situasyon var. Ve o yaşlı ve işte tecrübeli bir şeytan olduğuna... Hani acemi şeytana akıl veriyor. Nasıl kişileri daha fazla kazansın. Ve o da şöyle yazıyor. Bak şimdi bu baş şeytan, hani küçük şeytana yazdığı mektup. Bir adamın yüreğini çalmak için her zaman güzel, genç, az giyinmiş bir kızı göstermek lazım değil. Ben kendi hastalarımı, pasiyentlerimi, hani kişileri pasiyent diyor. Ben kendi pasiyentlerime öyle bir derece getirdim ki saatlerce bir kömür ateşinin korlarına bakar, zamanını büsbütün unutur ve bunca zaman hiçbir iş yapmıyor. Bu yol daha sağlam, daha kolay ve bizim için daha da eğlenceli diyor. Ona hiçbir zevk vermiyoruz ve karşılık olarak gene onun canını alıyoruz. Bak, şeytanın taktikasını ne güzel açıklıyor. Yani şeytan diyor, seni öyle yapacak, bakıyorsun kömürlere... Bir saat, iki saat sadece bakıyorsun, hiçbir şey yapmıyorsun. Kömürleri de boş ve televizyona bakıyorsun. Bir şey anlamıyorsun zaten, haberlerden bir şey anlamadın. Ama ya da hangi reklamlara bakıyorsun, ya da hangi bir seriala bakıyorsun. Bir şey karşılığın yok. Zevk bile almıyorsun. Ay iyi geldi bana demiyorsun. Ama ne oluyor? Zaman gitti. Hırsız. Aştot. Eğer hep sorarsak, ey canım, içimden geliyor mu bu işi yapayım? O zaman bir yere varamayız. Değil mi? Bu disipline lazım olsun biz de vaktimizi yani bilerek kullanalım. Dördüncü kasabanın adı Ekron. Ekron. Ve Ekron demek kısırlık, kısır olmak. Evet. Ve bu Ekron kasabanın özel bir tanrısı vardı. O da bilinen bir şey. Beelzebub. Beelzebub değil mi? İsa bu lafı kullanıyor ve artık şeytan isim başka bir ad gibi kullanılıyor. Ama asıl adı Baal Zebul, B yerinde L var. Evet, bu Baal gök tanrısıydı ve bulutları yağdırıp toprağı ıslatırdı onların anlayışına göre. Böylelikle sözde bolluk getirirdi değil mi? Ama Ekron kısırlık demek. Ve şeytanın getirdiği bütün şeyler kısırlıktır. Yani olgun değil, yani geride bir şey bırakmıyor. Şeytanın yani insana verdiği taktikası budur. kısırlaştırıyor. Karşılık yok. Evet, Pavlus mesela Timoteus'a evladım diyor. Sanki değil kısır, bir evlat doğurmuş Pavlus. Evet ve kimi imanlı bunu anlamıyorlar. Sanıyorlar ki Pavlus evliydi. Madem Timoteus'a evladım diyor, demek Pavlus'un karısı vardı. Öyle düşünüyorlar değil mi? Ama tabii ki Timoteus'un evlat olması demek hani Pavlus'un sayesinden imana geldi. O hani iman da baba oldu. Demek Pavlus kısır değildi. Pavlus'un evlatları vardı, ruhsal evlatları vardı. Çünkü kadınlar yanlış anlamasın. Burada kızan doğurmak meselesi değil. Burada iman da herhangi bir kızanın oldu mu? Sen de Pavlus gibi diyebilir misin bir kişiye, erkek olsun, kadın olsun, sen diyebilir misin hani bu benim evladım, ben onu imana getirdim, benim sayemde o Rab'tedir. Senin imanda evlatların var mı? Senin hayatın kısır mı, meyvasız mı, yoksa bolluk mu var? Bugün senin canın senden alınırsa geride ne bırakıyorsun? Rabbine göstereceksin. Geçen sene bir kız kardeşimiz öldü bize burada yakın bir kasabada. Ve o kız kardeşin cenazesine gittik. Tabii o yaşlı değildi. Yani 50 yaşlarında öldü ve herkes çok ağladı genç öldü diye. Ama aynı zamanda herkeste bir sevinç vardı. Herkes de onu övmeye başladı. Ve çok kişi çıktı dedi ki ben onun sayesinde imana geldim. O bana ruhsal bir analık yaptı. Görüyor musunuz? Senin cenazende ne diyecekler? Öyle bir şahitlik yapacaklar mı senin için? Ne diyecekler? Ben kocama baktım, kızanlarıma baktım, torunlarıma baktım, torunlarımın torunlarına baktım. Bu mu? Yoksa bir kişi kalkıp diyebilecek mi? Bu benim ruhsal anam, ruhsal babamdır. Öyle bir duruma gelmemiz lazım. Niçin uğraşıyoruz? Yoksa bu kısır kasabasında mı? Ekron mu? Şeytanın işi seni kısırlaştırmak. Öyle bir duruma getirecek seni kendini düşünüyorsun. Ruhsal işlerini tamamen unutuyorsun. Ruhsal konularda kısır oluyorsun. Evlatların yok. Yuhanna 15:16. Siz beni seçmediniz. Ben sizi seçtim. Ve karar verdim gidip yemiş vereseniz. Yemişiniz de kalıcı olsun. Öyle ki babadan benim adımdan ne dilerseniz o sizi versin. Bak birçok kişi bu ayetin ikinci yarısını okuyorlar. Ne dilersem baba bana verecek. Ama İsa buna bir çerçeve koyuyor. Bu çerçeve içinde sana verecek. Ne diyor? Bu çerçeve nedir? Ben diyor sizi seçtim. O da güzel. Allah bizi seçti. Ve biz sanıyoruz bizi kurtuluş için seçti. Ama burada başka bir şey yazıyor. Değil kurtuluş için. Karar verdim gidip yemiş veresiniz. Onun için Rab seni seçti biliyor musun? Yani senin yemişin var mı? Ruhsal herhangi bir iz bıraktın mı bu yeryüzünde? Senin sayende ruhsal dünyada herhangi bir değişiklik oldu mu bu yeryüzünde? İşte onu düşün. Onu düşün. O kalıyor. Kalıcı meyve diyor. Kalıcı yemiş. Bir gün Rab'ın önüne çıktığın zaman ne diyebilirsin? Kalıcı yemiş var mı? Bir incir ağacı vardı diyor. İşçi geliyor toprak sahibine ve diyor ki bak şimdi incir ağacı hiçbir faydası yok. Kupkuru sadece topraktan bez çalıyor. Fayda yok. Keselim onu. Ve toprak sahibi diyor duracak. Bir sene daha bekle. Gübrele onu, sula onu. Ne kadar lazımsa, ne iş lazımsa yap. Yeter ki bu ne? Bu ağaç meyve versin diye. Rab seninle öyle uğraşıyor. Gübreliyor seni, suluyor seni. Ne lazımsa veriyor sana. Amaç ne? Bir hangi bir meyve versin. Ruhsal bir yemiş. Ruhsal bir efekt var mı? Bir hangi bir etki oldu mu senin hayatında? Kısır olmayalım değil mi? Beşinci olarak son kasabanın adı Aşkelon. Aşkelon. Bu da demek kantar yeri, pazar yeri. Aşkelon demek kantar yeri, pazar yeri. Pazar yeri. İşte birçok kişi dünyayı artık o gözle bakmaya başladılar. Sanki bu kocaman dünya sadece tek bir süpermarket gibi. Kocaman bir mall gibi. İçinde her şey var. Yeter ki alayım onu. Hatırlarsanız çok sene önce Bulgaristan'da büyük bir fakirlik vardı. Değil mi? Mallar yoktu, çeşitleri yoktu. Televizyon bir çeşit, telefon bir çeşit. Bilmem ne, her şey tek düze. Değil mi? Ve zaman geldi, tam ters oldu. Her şey oldu. Şimdi dükkana gidersen 35 çeşit tuvalet kağıdı var. Ne oluyor? Ne oldu bize? Dünya bir pazar yeri oldu, bir Askelon oldu. Ve birçok kişi artık tamamen kendini vermiş bu görüşe. Daha bol, daha güzel, daha rahat. Ve hiç anlamıyorlar bu şeytanın taktikası. Evet, adam 14 yaşındaki kızını satıyor gurbete, sokakta satıyor onu para gelsin diye. Bu artık normaldir. Bu derece geldik. Öyle değil mi? Şimdi bize çok iyi gelen bu sistem adama iyi geliyor. Daha güzel mobilyalar, daha güzel arabalar, daha güzel evler, daha güzel süsler, daha fazla giysiler, daha fazla altın bilmem ne. Bütün bunlar insana iyi geliyor. Hoş geliyor. Hatta birçok kardeşler de gurbetten duyuyorum. Siz bereketi kaçırdınız, biz burada bolluk içinde yaşıyoruz. Siz Bulgaristan'da çürüyün. Öyle konuşuyorlar. Ve hiç anlamıyorlar bu ne kadar büyük bir sahtekarlık, ne kadar büyük Askelon, pazar yeri, şeytanın taktikası. Şimdi İncil, özellikle vahiy kitabına bakarsak buna bir ad koyuyor. Bu ad bizi şaşırıyor, Babil diyor. Babil. Bu ticaret yeri, bu pazar yeri Babil'dir. Şimdi İsrail halkı Babil'de ne yaptı? Babil İsrail halkı için neydi? Düşman idi. Hatta efendiydi. Onlar köleydi. Onlar Babil'de rahat yaşayacağına gurbetteydiler. Rahat yaşayacağına köleydiler. Ve İncil buna büyük Babil diyor. Ve şimdi 10 tane ayet okuyacağım. Biraz uzun. Bakın bunlar açıklama vahiy kitabında. Şimdi vahiy kitabında değil mi? Çok korkunç şeyler anlatıyor. Savaşlar var. Anlatıyor nasıl bir savaş içinde o kadar kan akıyor beygirlerin hani ağızlarına kadar. Şimdi biliyor musunuz? Anlatıyor işte orada zelzeller, orada işte gök gürüldümeleri, bilmem ne ateşler, tamam kıtlıklar, bütün korkunç şeyler anlatıyor. Ama en uzun anlatılan neydi biliyor musunuz? Bu Askelon'un, bu ticaret yerinin sonu. Sanki dikkat orada. Her şeyin sonu var diyor. Bu ticaret yerinin, bu materyalizmin diyor sonunu gösteriyor. Babil'in sonu. Büyük Babil'in yıkılışı. Ve o da uzun uzun anlatıyor ticaret nasıl bitecek. Evet. Vahiy açıklama 18:7-17. Rab o da konuşuyor. Yani Babil yıkıldı. Gökte bir sevinç oluyor. Babil yıkıldı. Ticaret yeri yok oldu artık. O kendini ne kadar yükseltirdiyse ve ne kadar lüks yaşadıysa siz ona o kadar çeki ve ağlamak verin. Wow. Çünkü o yüreğinde şöyle diyor. Ben kraliçe gibi oturuyorum. Dul kadın değilim ve asla ağlamak görmeyeceğim. Öyle değil mi? Biz bugün öyle bir havadaydık geçen seneye kadar. Hani virüscük çıkınca değişti biraz. Ama o zamana kadar herkes bu kafadaydı. Her şey iyiden iyiye gidecek. Güzelden güzele gidecek. Her sene daha iyi olacak. Lüksten daha lüks olacak. Ve diyor ki işte aynı bunun gibi konuşuyoruz. Bu Babil kraliçesi gibi. İşte onun için senin belan bir saat içinde senin üzerine geldi. Evet, ölüm ve ağlamak ve açlık ateşle yakılacak. Çünkü Rab Allah onu davalamıştır ve o kuvvetlidir. Dünyanın kralları da onun yangınından çıkan dumanı görünce onun için ağlayacaklar, ağlayıp çitmelenecekler. Onunla zina ederdiler. Lüks yaşam yaşardılar. Onun gördüğü çekisinden için uzakta durup diyecekler. Vay vay o büyük kasabaya, kuvvetli Babil kasabası. Çünkü tek bir saate senin davalaman geldi. Rab burada bu ticaret yerinin, yani Askelon'un sonu gösteriyor. Ve dünyanın tüccarları, bugünkü firmalar, büyük firmalar bugün. Ve dünyanın tüccarları onun üzerine ağlayıp yas tutuyorlar. Çünkü artık kimse onların mallarını almıyor. Altınlar, gümüşler, kıymetli taşlar ve sedef boncukları, ince keten, erguvani, ipek ve kırmızı kumaşlar, türlü çeşit kokulu ağaçlar, türlü türlü fil dişi eşyalar, türlü türlü pahalı ağaçtan yapılma eşyalar, bakırdan, demirden, mermer taşından yapılmış eşyalar, kokulu odunlar, tütüs, parfüm ve tütsü, şarap, zeytinyağı, ince un ve buğday, inekler, koyunlar, beygirler ve arabalar ve köleler. Evet, insanların canlarını bile. O zaman bu daha canlıydı. İnsanlar bir mal gibi satılırdı. Ortalama herkesin 15-20 tane kölesi vardı. Bir hanenin 15 tane 20 kölesi vardı. Düşünebiliyor musunuz? Bu bir mal gibi satılıyordu. Ve sanki Yuhanna bağırıyor. Siz hani nasıl başka malları satıyorsunuz, insanlara da öyle satıyorsunuz. Köleler. Ve diyecekler, senin canın çektiği yemişler artık hepsi senden uzak oldu. Bütün yağlı ve şolak şeyler artık senden uzak oldu. Onları asla bir daha bulamayacaksın. Bu şeylerle uğraşan tüccarlar o kasabanın sırtından zengin oldular ve onun çektiği çekisinden korkacaklar. Uzakta durup onun üzerinde ağlayıp yas tutacaklar. Şöyle diyecekler, vay vay o büyük kasabaya, inci keten, mor ve kırmızı rubalar giyerdin. Altınlarla, kıymetli taşlarla ve sedef boncuklarla ile süslenirdin. Bunca zenginlik nasıl da bir saat içinde yok oldu. Bunca zenginlik diyor, bir saat içinde nasıl yok oldu. Bu Babil sistemi diyor, Rab yıkacak. Bir imanlı bu Babil sistemi ile, bu Aşkelon pazar yeri ile nasıl bir ilişkisi olması lazım, nasıl bir arası olması lazım. Anlatıyor, açıklama vahiy 18.5. Ey benim halkım. Şimdi anlatıyor. Babil'in aramız nasıl olmalı? Ey benim halkım! Siz o kasabadan dışarı çıkın. O da işiniz yok. Öyle ki onun günahlarına ortak olmayasanız ve onun belalarından almayasanız. Görüyor musunuz? Ne diyor? Dışarı çıkın. Dışarı çıkın. Babil sistemi iyi görünüyor. Çok şırak görünüyor. Hani sanki tatmin edecek seni. Ama bu Aşkelon, 5. kasaba, hani Filistin'in 5. kasabası diyor, hayır, siz ondan çıkın, o da işiniz yok. Öyle bir yaşam stili bizim yaşam stilimize yabancıdır. Hani ortaklığımız yok. Bir imanlı nasıl dua ediyor? Rab bugün bana gereken gündelik ekmeği ver bize. Bize, değil bana. Bize ver ve ne? Pirzola demiyor, ekmek diyor. Yani lüks hayatta bizim işimiz yok. Biz sadece yasak, işte bu günah, böyle düşünmeyelim. Bu yabancı bize. Yabancı. Biz imanlılar böyle düşünmüyoruz. Biz imanlılar sonsuzluğu düşünüyoruz. Çok yazık hani birçok kardeşler bunu unutup bugünlerde kendini satmışlar bu Babil sistemine. Ve bunun içinde hani kısa bir zaman içinde sanki hani coşuyorlar, seviniyorlar. Bir kızan nasıl sevinirse bir oyuncak alınca. Ama Rab diyor ki siz o kasabadan çıkın. Orada hiçbir işimiz yok. Tamam. Şimdi Şimşon'un hayatı daha çok uzun. Vaktimiz yok bunu bütün anlamaya. Ama görüyoruz Şimşon Filistinlerle savaştı. Ve tek başına onlarla uğraştı. Şimşon'un hayatı çok acı bir şey. Yani Allah'a verilmişken aslında tamamen hani bedensel bir hayat yaşadı. Bir tarafça öyle bakabiliriz. Yazık. Yazık Şimşon'a. Ama yazıyor aynı zamanda Rab onu kullandı. Rab onu kullandı Filistinleri yenmek için. Filistinleri uğraştırmak için. Ve sanki halkını birleştirmek için Filistinlere karşı gitmeye. Ve iki bakış aynı anda doğrudur. Birçok kardeşlerin hayatlarına bakıyorum diyeceğim yazık. Çok yazık. Ne kadar daha fazla yapabilirdi. Ne kadar daha fazla hani meyvesi olabilirdi. Ama aynı zamanda Rab en zayıf imanlıyı bile kullanabilir. Rab yani imanlıların zayıflıklarını bile kullanabilir kendi planını ilerletmek için. Ve bu bize kuraj versin. Rab sizinle olsun.